Kadına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Ayşe Yücel.
Sevgili dinleyiciler, Kadına Dair Her Şey programımızdan bu haftada merhaba diyoruz sizlere. Eğitimci yazar Sayın Abdullah Yılmaz'la bu haftada birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı.
Teşekkür ediyoruz.
Sormalı.
Çok güzel. Bugün ayrıca çok şıksınız. Hani görsel olarak ne yazık ki insanlara hizmet sunamıyoruz ama.
Güzel bir bayanın yanına geliyoruz.
Çok naziksiniz. Çok naziksiniz. Hakikaten üzerinizdeki renk bilmiyorum. Beni çok pozitif yönde etkiledi bugün.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Çok da yakışmış size, rica ederim. Şimdi geçen hafta belki kaçıran dinleyicilerimiz vardır, hatırlatmış olalım. Anne baba tutumları üzerine sohbet etmiştik. Evet, çocuklarımız üzerinde anne babanın etkileri üzerine. Bu hafta da konuya devam edeceğiz. Çünkü bilinçli veliler olmaya ihtiyacımız var. Hatta çocuk sahibi olmadan önce bilinçlenmemiz gerektiği konusunda sürekli tepkiler alıyoruz. Olumlu tepkiler alıyoruz elbette. Bunu hatırlatıyoruz. Çok da hoş oluyor. İsterseniz geçen haftayı şöyle bir gözden geçirelim. Anne baba tutumları bazen aşırı olabiliyor. Aşırı kaygılı, aşırı telaşlı davranabiliyor anne babalar. Bu da çocuğun üzerinde baskı yaratabiliyor dedik. Evet. Olumsuz davranışlar sergileyebiliyorlar. Özellikle ergenlik çağında birçok sıkıntı yaşanabiliyor. Vereceğimiz olumsuz tepkilerimiz daha doğrusu. Bu hafta acaba neler konuşacağız merak ediyorum. Geçen hafta hakikaten çok ilginç konulara değinmiştik. Bu hafta da güzel haberler, bilmediğimiz, gözden kaçırdığımız basit şeyleri bize hatırlatmanızı rica edeceğiz. Şimdi eğitim öğretim yılıyla ilgili özellikle konuşacağız demiştik. Anne babalar çocuklarını yönlendiriyorlar haklı olarak. Ama daha çok sanki kendi istekleri doğrultusunda bir yönlendirme söz konusu oluyor gibi hissediyorum ben, ki çoğu insanda böyle olduğunu savunuyor. Burada da insanın aklına şu soru geliyor: acaba anne baba olarak aranılan şey çocukların başarısı mı yoksa kendi başarısı mı, gelinecek olan noktada istenilen?
Evet, anne babanın ilk önce kendisine sorması gereken en önemli sorulardan birisi bu. Farkında olmadan kendi çocukluklarında yapamadıkları bazı şeyleri, bu bir enstrüman çalmak olabilir, ne bileyim bir spor faaliyeti olabilir, kendisi yapamamıştır, içinde ukde kalmıştır ve çocuğundan kendi yapamadığı şeyi istemeye başlar. İşte burada oturup düşünmek gerekir ve yetkililerin bu bağlamda görüşlerini almak gerekir. Mesleki ilim testlerini uygulamak gerekir ve çocuğun neye yatkın olduğunu, yeteneklerinin ne olduğunu, isteklerinin ne olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Yoksa ben işte çocuğumun müzisyen olmasını istiyorum dediğimizde belki de çocuğa en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Çünkü onun başka bir alana kabiliyeti vardır ve o alanda rehberlik etmemiz gerekir. Bir anlamda kendi isteklerimizin dışına çıkıp çocuk için uygun olan şeyleri ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum.
Aslında sizin dediğiniz örnek kulağa hoş geliyor. Çünkü çoğunlukla anne babalar sanatsal faaliyetlerden ziyade mühendislik, doktorluk gibi sayısal ağırlıklı alanlara yönlendirmek istiyor çocuklarını. Nedense herkes orada görmek istiyor ama bazı insanlar hakikaten doğuştan yetenekli sanatsal konularda, müzik olsun, resim olsun. Hatta sporla ilgili olarak da aynı şeyi söyleyebiliriz.
Yeteneğin dışında istekleri de göz ardı etmemek lazım. Çocuk yetenekli olur ama o alanda kendini ortaya koymak istemez. Öyle bir durumda gene çocuğun haleti ruhiyesi ön plana çıkıyor.
Peki ben bu noktada bir şey daha sormak istiyorum Sayın Yılmaz. Birçok çocuk, şimdi aynı yerde dönüyoruz gibi geliyor ama bir yandan da derslerinde çok başarılı bir öğrenci, bunun yanı sıra bir sporla uğraşmak istiyor ya da en basiti gitar çalmak istiyor, müzikle uğraşmak istiyor ama aile buna aşırı tepkiyle yaklaşabiliyor.
Evet.
Bu konuda ailelere ne önerirsiniz?
Daha önce de konuşmuştuk. Çocuklar okula başlar başlamaz, daha ilkokuldayken SBS'dir, ÖSS'dir, çok ciddi bir yarış içerisine giriyorlar. O sınavdan o sınava koştururken bir taraftan da tabii ki sıkılıyorlar. Doğru düzgün oyun oynayamıyorlar ve kendi isteklerini fazla yerine getiremedikleri zaman bir çatışma oluşuyor. Tabii ki bunları velilerimizin göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekiyor. Çocuk olduğunu unutmadan yapacağımız davranışlar çocuk üzerinde çok daha olumlu etkiler oluşturacaktır.
Çok güzel söylediniz hakikaten. Şimdi günümüz gençleriyle ilgili genel olarak çok ağır, acımasız, olumsuz şeyler söyleniyor. Sözler hakim. Siz günümüz gençliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi çok ilginçtir. Bir alıntı yapmıştım. Onu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Günümüzün gençleri öyle sorumsuz ve uçarılar ki yarın ülke yönetimini üstleneceklerini düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bize ağırbaşlı olmayı, büyüklerimize saygılı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler ise ne kural tanıyor, ne beklemesini biliyorlar. Üstelik duygusuz ve düşüncesiz davranıyorlar. Dinleyicilerimizin şunu düşünmesini istiyorum. Acaba bu söz ne zaman söylenmiş olabilir? Sanki işte
yakın bir tarihte, yakın bir tarihte gibi duruyor.
Ama bu söz milattan önce 8. yüzyılda Hesiod'a ait bir sözdür.
İnanılır gibi değil.
Evet.
Milattan önce 8. yüzyıl diyorsun.
Evet, gene Sokrat'ın milattan önce 470 yıllarında üzerinde durduğu bir konu. Diyor ki bugünün gençleri lüks ve gösteriş düşkünü, saygısız, baş kaldıran, geveze ve obur yaratıklardır. Yakınmalara dikkat ettiğimizde günümüzdeki yakınmalardan çok farklı değil. Bunun tek bir açıklaması var, o da kuşak çatışması. Kendi kuşağımız da çocukların kuşağını yan yana getirdiğimizde, karşılaştırmalar yaptığımızda kesinlikle bizim yaşadığımız şeylerle onların yaşadıkları şeylerin çok farklı olduğunu göreceğiz. Mesela ben günümüz gençleri hakkında çok daha olumlu şeyler düşünüyorum. Mesela kendimden değer biçeyim. Benim oğlum benden çok daha zeki, çok daha önde, çok daha üretken ve çok daha başarılı şeyler ortaya koyabilecek durumda. Çünkü benim yetişme şartlarımla oğlumun yetişme şartları çok farklı. O birçok imkana sahipken biz kalem defter hayali ile yaşardık. Yani kalem defter bulamazdık. Ama şimdi çok olumsuz yönlerde kullanılsa da, kontrol altına alınması gereken bir nokta olsa da internet, iletişim araçları, değişik iletişim araçları, kitaplar, bunlar çok daha gelişmiş durumda. Ve çocuklarımızın çok çok daha bizden ileride olduklarına inanıyorum. Ha, çatışma noktasına geldiğimizde işte tabii ki bizim yaşadığımız anne baba ilişkisiyle çocuğumuzun yaşadığı anne baba ilişkisi bakıyoruz, uyumsuzluklar gösteriyor. İşte Hesiod'un söylediği, Sokrates'in söylediği gibi çeşitli takıntılar oluşturabiliyoruz kendimizde. Ama o çerçevenin de dışına çıkıp o şekilde baktığımızda, değişik yönleriyle ele aldığımızda aslında bunların öyle çok da ciddi sorunlar olmadığını, bir değişimin, bir başkalaşımın, hatta bir gelişimin ifadesi olduğunu düşünmek lazım.
Şimdi bu çatışmayı çıkaran kim? Ben onu çok merak ediyorum.
Aslında çatışmayı çıkaran çocuk değil. Çatışmayı çıkaran anne baba genellikle.
Çünkü çocuğa ne gösterirseniz onu alıyor, öyle değil mi?
Kesinlikle.
O zaman bizim söylediklerimizle yaptıklarımız birbirini tutmuyor. Anne baba olarak.
Yani anne baba yalan söylüyorsa çocuk çocuğundan yalan söylememesini istemesi kadar saçma bir şey olamaz. Anne baba diyelim ki sabahtan akşama kadar televizyon seyrediyorsa tutup da çocuktan televizyon seyretmesini istememesi diye bir şey olamaz. Onun için yaptıklarımızla söylediklerimizin birbirini tutması bize yeterli. Hatta bir şey söylemeye gerek yok. Sadece uygulayalım doğru olanı, uygulayalım. Çocuk zaten ona örnek alacaktır.
Doğru söylüyorsunuz. Hakikaten şöyle bir gözümde canlandırmaya çalıştım. İyi kötü benim de çevremde büyüttüğümüz çocuklar oldu. Hakikaten doğru söylüyorsunuz. Çünkü bir şeyi görünce zaten direkt uyguluyor çocuk, yapıyor. Hani bunu yap demeye evet, gerek kalmıyor. Hakikaten gerek çok kalmıyor. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu televizyon konusunda dün bir makale gözüme çarptı. Çocukların en fazla 2 saat televizyonda haşır neşir olmaları gerektiği yazılıyor ki zaten eskisi gibi çok da seçici değil ki eskiler de tartışılabilir. Çocuklara yönelik programlar, yapıcı programlar, güzel, hoş, çocuklarımıza olumlu davranışlar aşılayabilir. Çok şey öğretebiliyor hakikaten, doğru programlar izlenildiği takdirde. Ama bunun yanı sıra televizyonda çok fazla şiddet içerikli çizgi filmler, internette oyunlar fazlasıyla yer alıyor. Dolayısıyla çocuklarımız bundan ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Bunun altını sizinle birlikte bir kere daha çizmek istedim. Ve şimdi çocuğumuzun çok fazla bilgisayarla oynamasını istemiyoruz. Çok fazla televizyon izlemesini istemiyoruz. Başka neler istemiyoruz biz çocuklarımızdan?
Şimdi genellikle anne babalar çocuklarının yaramazlık yapmasını istemezler. Sessiz olsun.
Olacak iş mi?
Evet, sakin olsun. Her şeye evet desin. Büyükler gibi düşünsün. Büyümüş de küçülmüş gibisinden. Büyükler gibi hareket etsin. Yaşına göre olgun görünsün. Ciddi görünüşlü olsun gibisinden yaklaşımlar sevgiler. Aslında bu yaklaşımlar bir anlamda çocuk üzerinde çok ciddi baskılar oluşturur. Ve tamamıyla isyan noktasına giden aşırılıklar karşımıza çıkar. Çünkü çocuk yaramazlık yapacak. Çocuk gürültü yapacak. Çocuk sakin duramaz. Çünkü öğrenme aşamasında bir şeyler ortaya koymak durumunda ya da kimliğini tespit etmeye çalışıyordur. Böyle bir çocuktan nasıl sakin olmasını isteyebiliriz? Ya da tam böyle kişiliği otururken her şeyi sorguladığı bir dönemde her şeye evet diyen bir çocuk istememiz de çok büyük tehlikeler arz eder. Çocuktur büyük gibi düşünmesini beklemek. Ne kadar doğrudur, oturup bunları düşünmesi lazım.
İşte o çok önemli, bunun üzerinde dikkatle durmayı rica edeceğim. Çocuklar, şimdiki çocuklar hani büyümüş de küçülmüş gibi insana hazır cevaplar veriyorlar. Dolayısıyla siz de karşınızda bir süre sonra büyük insan varmış gibi ondan büyük insanın verdiği tepkileri vermesini bekliyorsunuz. Çevremdeki anne babalardan, yeni nesil anne babalardan diyeyim, bunları gözlemledim. Ona akla eriyor, buna da ermeli. Gibi. Bunu da yapmalı evet, gibi bir tavır sergileniyor. Ben anne olmadığım için belki yadırgıyorum ya da dışarıdan gözlemlediğim için bunu yadırgıyor olabilirim. Bu nokta hakikaten çok önemli. Çocuk çocuktur, öyle değil mi?
Tabii ki. Yaklaşımınız isabetli o noktada. Çünkü bir çocuktan olduğundan fazlasını ya da azını istemek bir anlamda o çocuğa yapılabilecek en büyük zulümdür.
Bu çok doğru. Bir de bir şeyi merak ediyorum Sayın Yılmaz. Şimdi çocuğa sürekli evet demek, kabul etmesini beklemek ileride kişilik bozukluklarına neden olabilir. Evet. Çok fazla hayır demek de aynı şeyi tabii yapacaktır. Ki. Ama bizim çocuğumuza hayırı öğretmemiz gerekiyor. Evet. Bunu nasıl dengeleyeceğiz? Nelere hayır demek ya da ne kadar hayır demek gerek acaba?
Bir kere bazı anne babalarda dikkat ettiğim bir şey var. Çocukla cedelleşiyor. Sanki çocuğun yaklaşımlarına karşı bir savaş açmış. Hı hı. Ve işte sen haklısın, ben haklıyım noktasında çocukla bir münakaşaya giriyor. Ve bu beraberinde anne babanın dırdırını getiriyor. İşte bir şey yaptıramayınca ya da bir şeyi yapmasına engel olamayınca bu sefer dırdır etmeye başlıyor. Dırdır ettiği andan itibaren de çocukla yüz göz oluyor. Doğru. Çocukla yüz göz olduğun anda ben çocuğumla arkadaş gibiyim. Hayır, öyle bir şey olmaz. Sen annesin, babasın ve o da çocuk. Tabii ki arkadaş gibi davrandığımız anlarda olacak, bir dost gibi davrandığımız anlarda, ama anne baba modelini bir köşeye bırakıp da farklı şekillerde davranırsak, mesela olur olmaz her şeye tolerans göstermek gibi ya da her şeye hayır demek gibi bir yaklaşım içerisine girersek gene çocuklarda çok ciddi sıkıntılar oluştururuz.
Bu söylediğiniz hakikaten çok önemli. Şimdi çocuklarla arkadaş olun deniliyor çoğu zaman.
Kendi kafamızdaki ölçüyü uygulamaya çalışmak da yanlış olur. Mutlaka bu konuda yetkin isimlerden yardım almak gerekir. Özellikle uzmanlarımızın bu alanda yazdığı kitaplar ve konuşmalar bizim için önder olmalı, yol göstermeli bize. Yoksa tek başımıza hata yapma olasılığı çok yüksektir. Çünkü o çerçevenin içerisindeyiz ve çerçevenin içindeyken bazı şeyleri görmemiz zordur. Çerçevenin dışına çıkıp çerçevenin dışında birisinin bu alandaki duygu ve düşüncelerini yakalamaya çalışmak bize çok büyük avantajlar kazandıracaktır.
Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi biz asıl konumuza şöyle geri dönelim. Laf lafı açıyor sohbet, hakikaten çok hoş. Dinleyicilerimiz de umarım böyle düşünüyorlardır. Meslek seçimi çocuklarımız için hakikaten hayati önem taşıyor. Çocuğumuz çocuk olacak ama çocukluk evresinde de dikkat etmemiz gereken bazı ufak tefek noktalar var sanıyorum. Evet. Meslek seçiminde çocuklarımıza acaba nasıl yardımcı olabiliriz? Onları nasıl tanıyabiliriz? Yeteneklerini nasıl keşfedebiliriz?
Bir kere anne baba küçük yaşlarda çocuklarını gözlemliyorlar. Bir şekilde neye ilgi duyduklarını görüyorlar. Bunun yanında okuldaki öğretmenleri bu konuda gözlemler yapıyor. Mutlaka ilk öğretimde ve lisede bir meslek eğilim testinin yapılması gerekiyor çocuklar üzerinde. Bunu zaten okullardaki PDR uzmanları yapıyor ki yapılmadıysa mutlaka anne babanın bir meslek eğilim testi yapılmasını istemesi gerekiyor. Bunun yanında çocuğu dinlemek en güzel şeydir zaten. Hem onun yaptıklarını gözlemleyip bir de çocuğu dinlediğimizde çocuğun hangi mesleğe yatkın olduğunu görebiliriz. Bu çok zor bir şey değil. Ama çok daha önemli bir şey var. Meslekten daha önemli bir şey var. O da insani değerlere sahip olup olmadığı. Kişilik oturmuş mu oturmamış mı? Bunlar çok daha önemli. En çok üzerinde durmamız gereken nokta. İnsani değerleri oturmamış bir insandan doktor, mühendis, avukat olsa ne olur?
Ne olur? Hakikaten bu çok önemli. Hatta sevgili Tarkan Zengin'i de ben burada almak isterim Keçiören Aile Eğitim evet. Merkezi'nden. Onunla da bir söyleşimiz evet. olmuştu. O da hakikaten...
Kulaklarını çınlatalım.
Çınlatalım. Bu noktada hakikaten çok önemli şeyler söylemişti. Sizin söyleyecekleriniz de çok önemli. Bu konuyla sanıyorum programımızı noktalayabiliriz. Hakikaten insani değerler ciddi Tabii. anlamda önemli. Çünkü hani okulunuyor, cahillik geçiyor ama bazı şeyler ne yazık ki temelli kalabiliyor insanın yapısında. Bunun için insani değerler mesleki eğitimden önce geliyor. Bu da zaten doğduğumuz andan itibaren ailemizden aldığımız eğitimle gelişiyor. Evet. Bunun önemini biraz daha vurgulayalım. Ben evet. bu noktada çok basit dediniz. Hakikaten ben bunu kardeşimde gözlemledim. Ona hep derlerdi ki, çocukken sen büyüyünce ne olacaksın? Aşçıbaşı olacağım. Söylediği buydu. Herkes çok şaşırırdı. Hoşuna giderdi onun aşçıbaşı demesi. Öyle kolayına her çocuktan duyulabilecek bir meslek değil. Şimdi onu yapmıyor ama mutfakta izliyorum kardeşimi. O kadar mutlu ki. Keşke aşçıbaşı olsaymış. Ne kadar mutlu meslek sahibi bir insan olacakmış halbuki.
Evet.
Dediğiniz gibi aslında çocuklar zannediyorum ki kolay tiyolar veriyor insana. Yeter ki anne baba onu görmek
dinlesin
istesin.
Ve engellemesin.
Evet, insani değerlere dönelim dilerseniz. Bu insani değerleri çocuklarımıza davranışlarımızla sergileyerek yapacağız diyoruz ama kendi hatalarımızın bazen farkına varamayabiliyoruz. Bu noktada ne yapacağız?
Bir kere davranışları birikim oluşturur. Ne kadar birikim sahibiysek davranışlarımıza bu çok ciddi bir şekilde yansıyacaktır. Kişi ne yiyorsa odur, ne konuşuyorsa odur, ne yaşıyorsa odur mantığı ile yola çıkacak olursak bizim ne ile meşgul olduğumuz çok önemli. Eğer kendimizi kitaplarla, konferanslarla, seminerlerle dolduruyor ve bunları hayatımıza aksettirebiliyorsak bu mutlaka çevremize de yansıyacaktır. Bunun yanında belli bir olgunluğa erişen anne babalar davranışları, tutumları, hoşgörüsü, tepkileri mutlaka yansıyacaktır çocuğa. Görecektir çocuk ve zaten bir şey söylemeye gerek kalmadan onları hayatında uygulayacaktır. Yani benim annem böyle yapıyor, babam böyle yapıyor. Ha, demek ki doğru olan bu. Bu hepsinde geçerli. Mesela çok kaygılandığım noktalardan birisi toplumumuzun altyapılanmasında ciddi çatırtılar görüyorum. Özellikle haberlerde dinliyoruz. İşte anne baba, sağlıksız anne baba ilişkileri, ne bileyim evlat, baba, anne ilişkileri, bunları gördüğümüzde kaygılanıyorum doğrusu. Onun için hepimiz omuz omuza verip nitelikli kişiler, kişilikler ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için de birikim sahibi olmamız gerekiyor. Yani okuyacağız, okumadan bunlar olmaz. Sadece dinleyerek, seyrederek elde edilecek şeyler değil. İyi bir birikim.
Peki biraz daha acımasız olalım o halde. Kaygı duyduğunuz şeyleri daha somut olarak ifade edebilir misiniz? Çünkü siz bizden daha farklı bir çerçeveden bakıyorsunuz mutlaka topluma. Yani böyle giderse bu iş nereye gider? Bunu görmemiz gerekiyor artık sanıyorum.
Evet. Şimdi her şeyden önce öğrenme aşamasında olan bir çocuk okula başladıktan sonra başarısızlık direnci artıyor ve ondan sonra da ergenlik döneminde bu iyice pekişiyor. Yani okul bir geliştirme yuvası olmaktan öteye geçiyor ve bir anlamda çocuğun öğrenmesine, yetişmesine gem vurmaya başlıyor. Bunun birçok nedeni var. Gene anne babaya döneceğiz, gene öğretmene döneceğiz, öğretmen yaklaşımlarına döneceğiz. Çocuk bir şeyler yapmak istediğinde formata uygun olmadığı için ya da müfredata uygun olmadığı için çocuk engelleniyorsa, bir anlamda bu o çocuğun artık o yeteneğini geliştirmesine engel olacaktır. Ve başka şeylere yönelecektir çocuk.
Ne gibi?
Ne gibi? Zararlı alışkanlıklar, zararlı maddeler, ondan sonra isyan, aşırı serbestlik ya da asabiyet, buna benzer şeyler ortaya çıkacaktır. Onun için hem Milli Eğitim Kurum olarak hem de anne baba olarak kendimizi tekrar gözden geçirip çok güzel şeyler ortaya koyabiliriz. Bunun için hep birlikte hareket etmemiz lazım. Mesela şu anda yaptığımız program bunun için bizim de çorbada tuzumuzun olduğunu gösteriyor. Bunun yanında her yerde, her zaman fırsat buldukça bunları vurgulamamız gerekiyor. Çünkü nitelikli toplum nitelikli bireylerden oluşur. Değer sahibi insanlar nitelikli toplum oluşturur. Nitelikli toplum yoksa başarı da yoktur. Kaos vardır, sıkıntı vardır, sorun vardır.
Sürekli bir karışıklık söz konusu. Evet. Ondan sonra diyoruz ki şu kuşak, bu kuşak, işte ah o kuşaklar, ah o zamanlar diye bu sefer sınıflamalar başlıyor. Evet. Neden böyle olalım, olmayalım? Sonuçta her şey bizim elimizde. Evet. Sayın Yılmaz, süremizin sonuna yaklaşıyoruz hızla. Son olarak bu konuyla ilgili dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Bir kere anne babadan söz açtığımız için anne babadan toparlayalım. Çok otoriter bir aile yaklaşımı çocuk üzerinde sorun oluşturacaktır. Otoritede ölçüyü kaçırmamamız gerekiyor. Bazı aileler ise ilgisiz ve kayıtsız kalarak çocuk üzerinde sorunlar oluşmasına neden oluyor. İlgisiz ve kayıtsızlık da ciddi bir tehlikedir.
Evet.
Koruyucu aile yaklaşımından bahsettik uzun uzadıya ve çok fazla koruyuculuk, o ölçüyü kaçıran koruyuculuk da çocuğun kişilik gelişimine engel oluyor. Bazı ailelerde ise demokratik yaklaşımlar söz konusu. İşte bizde demokrasi vardır, çocuğum ne derse o olur gibisinden bir yaklaşım da çocukta çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. En kötüsü de tutarsızlık. Yani bazen demokratik olmak, bazen koruyucu olmak, bazen ilgisiz kalmak, bazen otoriter yaklaşmak çocuk üzerinde tam bir denge bozukluğuna neden oluyor. Onun için otoritede, ilgide, koruyuculukta, demokraside ve tutarlılıkta kendimizi ölçülü olmaya davet ediyorum.
Çok da hoş bir davet oldu hakikaten. Ben şunu da söylemek isterim sizin nezdinizde. Bir yazıda okudum, yine nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama aşırı ders çalışan çocukların menenjit olduğunu duydum. Çok şaşırdım. Ve böyle de bir arkadaşım vardı. Hakikaten o kadar baskı, o kadar stres altındaydı ki kızcağız. Evet. Birdenbire menenjit hastası olduğunu duydum ve aylarca hastanede kaldı. Daha sonrasında bir sürü problemleri de getirdi tabii ki kendi sosyal yaşamı açısından. Çünkü aşırı derecede kilo aldı, çok değişti, hareketleri kısıtlandı. farkında olmadan çocuğumuzun psikolojik olmakla birlikte fizyolojik olarak da sağlıklarına zarar verebiliyoruz. Dediğiniz gibi bu daveti iyi değerlendirmek evet. gerekiyor, öyle değil mi?
Neyin için yaptığını bilmeyen bir insan her türlü problemle karşılaşmaya mahkumdur. Önce farkındalık. Neyin için yaptığını fark eden insan sağlıklı hareketler, davranışlar ortaya koyacaktır. Fiziksel olarak da sağlıklı olacaktır. Çocuğumuz üzerinde ortaya koyacağımız etkinliklerde en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de bu. Neyin için yapıyor? Çocuk bunun farkında mı?
Çok güzel bir nokta oldu aslında bu evet. program için. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık diyoruz sizin bir kere de. Daha. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
Dinleyicilerimizin de kulaklarına sağlık.
Evet sevgili dinleyiciler, Kadına Dair Her Şey programımızdan bu haftalık da bu kadar. Bu haftada eğitimci yazar Sayın Abdullah Yılmaz'la birlikteydik. Anne baba sorumlulukları, anne baba tutumları üzerine sohbet ettik. Bakalım haftaya neler olacak?
Kadına Dair Her Şey. Hazırlayan ve sunan Ayşe Yücel.